Ayrım 42. Sayfa 875. Komplocular bir daha fosluyorlar. Nazilere karşı olan komplocular liderin atılması için yeniden generalleri kandırmaya çalıştılar. Bu kez de Hitler'in kuzey saldırısına girişmesinden önce harekete geçeceklerdi. Ancak Hitler tarafından elde edilen toprakların muhafaza edilmesine izin vereceği üzerine İngiliz hükümetinden teminat istiyorlardı. Avusturya, Sudetland ve 1914 Polonya sınırına kadar olan topraklar Almanya'nın elinde kalacaktı. Oysa yeni Polonya sınırı Polonya ulusunun ortadan kaldırılmasıyla çizilmişti. Hassel şahsen büyük bir cesaret göstererek bu tekliflerle birlikte 23 Şubat 1940'ta İsviçre'de Arosa'ya gitti. Orada güncesinde Mr. X diye adı geçen John Lonsdale bir Rhines adında bir İngilizle görüşecekti. 22 ve 23 Şubat günlerinde büyük bir gizlilik içinde 4 görüşme yaptılar. Roma'daki diplomatik çevrelerde kendisini az buçuk tanıtmayı başarmış olan Rhines, bu kitapta adı geçen işgüzar ve biraz da amatörce barış aracılarından biriydi. İngiliz dışişlerinde bir takım ilişkileri vardı. Hassel kendisini görünce etkisi altında kalmıştı. Binbaşı Stevens ile Yüzbaşı Best'in Hollanda'da Alman komplocularıyla ilişki kurmak için yaptıkları teşebbüsün fiyaskoyla sonuçlanmasından sonra İngilizler bu işten biraz kuşkulanmaya başlamışlardı. Onun için Rhines, Alman temsilcilerinden kimin adına konuştuğunu gösteren güvenilir bir belge istedi. O zaman Hassel şaşırdı. Arkamda kimselerin olduğunu söyleyecek durumda değilim dedi. Yalnız şunu söyleyebilirim ki Halifax'ın söyleyeceği bir söz gerekenlerin kulaklarına gidecektir. Hassel bundan sonra Alman muhalefetinin görüşlerini ana hatlarıyla şöyle çizdi. Hitler'in büyük askeri harekata girişmeden önce devrilmesi gerektiği artık anlaşılmıştı. Onun atılması tamamıyla bir Alman işiydi. Berlin'de kurulacak yeni Alman hükümetine karşı ne şekilde davranılacağı üzerine İngilizler resmi bir beyanda bulunmalıydılar. Rejimin değişmesine başlıca engel 1918 hikayesiydi. Almanlar Kaiser'in tesliminden sonra başlarına gelenlerin bir daha tekrar etmesini istemiyorlardı. Hassel ile arkadaşları Hitler'in devrilmesinden Almanya'ya 2. Wilhelm'in atılmasından sonra yapılan işlemin yapılmayacağı üzerine teminat verilmesini istiyorlardı. Bundan sonra Brahms'a bir muhtıra verdi. Bu muhtırayı kendisi İngilizce olarak hazırlamıştı. Belgede Hristiyan ahlakına, adalet ve hukuka, sosyal adalete, düşünce ve vicdan özgürlüğüne dayanacak yarınki dünya üzerinde çok büyük laflar vardı ama kesin bir şey yoktu. Hassel bu delice savaşın en büyük tehlikesi Avrupa'nın bolşevikleşmesidir diyordu. Bolşevizmi nazilikten daha büyük bir tehlike sayıyordu Hassel. Barışın tek şartı olarak da Hitler'in elde ettiği yerlerin Almanya'ya bırakılmasını istiyordu. Avusturya ve Sudetland'ın Almanlardan geri alınması herhangi bir barış görüşmesinde tartışılmayacaktı bile. Ve Almanya 1914 Polonya sınırında kalacaktı. Açıkça söylenmiyordu ama bu sınır Almanya'nın Rus sınırı olacaktı. Çünkü 1914'te Polonya yoktu. Rhines, batıdaki Alman taarruzu yakın olduğuna göre süratle hareket etmek gerektiğini kabul etti ve Hassel'in muhtırasını Lord Halifax'a vereceğini söyledi. Hassel, komplodaki arkadaşlarına durumu haber vermek üzere Berlin'e döndü. Gerçi komplocular Hassel'in Mr. X'inden çok şey beklemiyorlardı ama o sırada daha çok X raporu denen şeyle ilgilenmekteydiler. Bu raporu Abwehr'deki komploculardan Hans von Dohnanyi, Doktor Müller'in Vatikan'la İngilizlerle yaptığı temaslara dayanarak hazırlamıştı. Raporda Papa'nın İngiltere nezdinde teşebbüste bulunarak İngiltere'nin yeni kurulacak Nazi düşmanı hükümete makul barış şartları ileri sürmesini sağlamaya hazır olduğu yazılıydı. Sonra da Hitler'in bu muhaliflerine göre Kutsal Peder'in Doğu sorununun çözümünde Almanya'yı desteklemesi gerekiyordu. Kurnaz Nazi diktatörü Doğu sorununu silahlı saldırıyla Almanya lehine çözmüştü. Şimdi de iyi kalpli Alman komplocuları Papa'nın kutsal aracılığından yararlanarak aynı şeyin İngilizler tarafından kendilerine verilmesini istiyorlardı. X raporu 1939-40 kışı sırasında komplocuların kafalarında büyük bir yer tuttu. General Thomas Ekim'in sonuna doğru bu raporu da Brauchitsch'e gönderdi. Niyeti sonbaharda Hitler'in batıda bir taarruza geçmesini ordu başkomutanına önletmekti. Ama Brauchitsch köst dinledi. Bu işi bir daha önüne getirirse kendisini tutuklayacağını söyledi. Büyük ihanet bu diye suratına bağırdı. Yeni Nazi saldırısının hazırlandığı bu sırada Thomas X raporunu General Halder'e götürdü. Belki bir şey yapar diyordu. Ama o umut da suya düştü. Genelkurmay Başkanı komplocuların en faallerinden biri olan Gördeler Genelkurmay Başkanı'ndan Brauchitsch'in yerine geçmesini istemişti. Böyle bir zamanda Führer'e verdiği askerce sözü tutmamak için bir neden görmediğini ve böyle bir davranışı haklı gösteremeyeceğini söyledi. Çünkü İngiltere ile Fransa bize savaş ilan etmişlerdi. Bununla uğraşılması gerekti. Bir uzlaşım barışı anlamsızdı. İnsan ancak çok hayati bir zamanda gördelerin istediği davranışı yapabilirdi. Hassel 6 Nisan 1940 tarihli günce kaydında Halder'in düşüncelerini gördelerin kendisine anlattığı şekilde yazarken "Also doch" diyor. Kendi sorumluluğu söz konusu olduğu zaman sızlanmaya başlayan Halder zayıf bir adam izlenimini bırakıyor insanda diye yazıyor. Böyle bir izlenim doğru olmayabilir. Çünkü bu kitabın yazarı Halder'in Nisan'ın ilk haftalarında batıdaki büyük taarruz hazırlıkları üzerinde yazdığı yüzlerce ayrıntılı günce kaydını incelediğinde Genelkurmay Başkanı'nın kıta komutanlarıyla görüşürken Alman tarihinin bu en büyük ve en cesur askeri harekatının son planlarını kontrol ederken durumdan çok memnun olduğu izlenimini almıştır. Tuttuğu güncede İhanet etmek istediğini ya da vicdanıyla çekiştiğini gösteren en ufak bir belirti yoktur. Her ne kadar Danimarka ile Norveç'e karşı yapılacak hücum konusunda kendisinin bir takım kuşkuları olduysa da bu kuşkular daha çok askeri nedenlerden ileri gelmişti. Sınırlarını Almanya'nın resmen garanti ettiği ve hücum planlarını bizzat kendisinin hazırladığı iki ülke yani Belçika ile Hollanda ile dört küçük ülkeye karşı girişilecek Nazi saldırısının ahlak bakımından doğru olup olmadığı herhangi bir yazısında tartışılmış değildir. İyi kalpli Almanların geç kalmadan Hitler'i devirmek için giriştikleri bu son girişimde işte böylece suya düştü. Almanların iyi barış koşulları elde etmek için ellerine geçen son fırsattı bu. Brauchitsch ile Halder'in açıkladığına göre görüşme yoluyla barışa varılması generalleri ilgilendirmiyordu. Onlar da Führer gibi zorla dikte edilecek bir barışa inanıyorlardı. Tabii böyle bir barış ancak büyük bir zaferden sonra dikte edilecekti. Ama ne yazık ki onlar kaçık diktatörlerini devirmek fikrine ancak böyle bir zafer fırsatı ortadan büsbütün kalktıktan sonra Münih ve Zosun'daki kadar kuvvetle yeniden yapıştılar. Generallerinin bu düşünce ve karakter durumları ilerideki olaylar ve efsaneler okunurken her zaman göz önünde tutulmalı. Danimarka ve Norveç'in alınması. Hitler'in Danimarka ve Norveç istilası planlarını birçok yazar savaşın en iyi saklanmış sırlarından biri sayarlar. Ama bu kitabın yazarına göre İki İskandinav ülkesinin, dahası İngiltere'nin bile gafil avlanmasının nedeni uyarılmış olmamaları değil, zamanında yapılan uyarmalara kulak asmamış olmalarıdır. Patırtı çıkmadan 10 gün önce aynı zamanda Abwehr'de çalışan Albay Oster, Berlin'deki Hollanda askeri ataşesi Albay C. G. Zass'a Almanların Weser U-Boot planlarını haber vermiş ve Zass'ta durumu hemen Danimarka deniz ataşesi yüzbaşı Kölsen'e bildirmişti. Ama rahatını kaçırmak istemeyen Danimarka hükümeti kendi deniz ateşesinin verdiği bilgiye inanmamış. Berlin'deki Danimarka elçisi aldığı haberi şahsen tekrarlamak üzere Kölsen'i Kopenhag'a gönderdiği halde yine de kimse bu haberi ciddiye almamıştı. Dahası felaketin arifesinde yani 8 Nisan akşamı Norveç'in güney kıyıları açıklarında Danimarka'nın hemen kuzeyinde Alman askerlerini taşıyan bir nakliye gemisinin torpillendiği haberi duyulduğu sırada ve Danimarkalılar büyük Alman filosunun kendi adalarından geçerek kuzeye gittiğini kendi gözleriyle gördükleri halde Danimarka kralı yemek yerken gelen ve ülkesinin tehlikede olduğunu gösteren bu haberleri gülümseyerek geçiştirmişti. O sırada yanında bulunan bir muhafız subayının sonradan anlattığına göre kral bu haberlere hiç inanmadı. Nitekim yine bu subayın anlattığına göre yemekten sonra rahat ve neşesi yerinde olan kral tiyatrosuna gitti. Norveç hükümeti de Mart ayı içinde Berlin'deki elçiliğinden ve İsveçlilerden Alman birliklerinin ve gemilerinin Kuzey Denizi'nde yığınak yaptıkları haberini almıştı. 5 Nisan'da da Almanların yakında Norveç'in güney kıyılarına çıkarma yapacakları üzerine Berlin'den kesin bir haber alma raporu gelmişti. Ama bütün bunlara rağmen Oslo'daki hükümet hiç istifini bozmadı. Ayın 7'sinde Alman savaş gemilerinin Norveç kıyılarından yukarıya doğru çıktıkları görüldüğü ve İngiliz uçaklarının Skagerrak Boğazı'nın ağzında bir Alman filosunu ateşe tuttukları bildirildiği halde dahası 8 Nisan'da İngiliz Amirallik Dairesi Londra'daki Norveç elçiliğine kuvvetli bir Alman filosunun Narvik'e yaklaşmakta olduğunun görüldüğünü bildirdiği ve Oslo'daki gazeteler o gün Norveç kıyılarında Lillesand'da bir Polonya denizaltısı tarafından torpillenen Rio de Janeiro adındaki nakliye gemisinden kurtarılan Alman askerlerinin Bergen'i İngilizlere karşı savunmak üzere oraya gittiklerini yazdıkları halde Norveç hükümeti orduyu seferber etmek gibi açık tedbirler almayı, limanlardaki müstahkem mevkileri takviye etmeyi, hava alanlarını kapatmayı ya da en önemlisi başkente ve başlıca şehirlere giden dar boğazları hemen mayınlayıvermeyi gereksiz saymıştı. Eğer bunlar yapılmış olsaydı tarih bambaşka bir yol izlemiş olurdu. Nisan'ın birine doğru Londra'ya Churchill'in deyimiyle kötü haberler gelmeye başladı. 3 Nisan'da İngiliz savaş kabinesi son haber alma raporlarını ve özellikle Almanların İskandinavya'da harekata başlamak üzere kuzey limanlarında büyük askeri kuvvetler toplamakta oldukları üzerine Stockholm'den gelen raporu görüştü. Ama gelen haberin pek ciddiye alınmadığı anlaşılıyor. 2 gün sonra Nisan'ın 5'inde ilk Alman denizaltı ikmal gemileri denize açıldıkları sırada Başbakan Chamberlain bir demeç verdi ve Hitler'in İngiliz ve Fransızların henüz hazır bulunmadıkları Batı cephesine hücum etmeyi göze alamadığı için otobüsü kaçırdığını söyledi. Ama az sonra da bu sözü söylediğine pişman oldu. İlk 3 Alman ikmal gemisi 3 Nisan gecesi saat 2'de Narvik'e doğru yola çıktı. Almanya'nın en büyük tankeri 6 Nisan'da Murmansk'tan hareket etti. Ruslar geminin yakıtını memnunlukla vermişler ve yola çıkmasına göz yummuşlardı. Churchill'e göre bu sırada İngiliz hükümeti Hitler'in Baltık ve Kuzey Denizi'ndeki hazırlıkları yalnızca Narvik'ten yapılan demir sevkiyatını durdurmak için İngilizlerin Norveç sularını mayınlaması ve bu limanı belki de güneydeki limanları işgal etmesi halinde İngilizlere gereken darbeyi indirmek için yaptığına inanmak istiyordu. Aslında böyle bir işgal hareketi İngiliz hükümetinin de aklına gelmiyor değildi. Amirallik 1. Lordu Churchill 7 aylık bir çekişmeden sonra Norveç'e giriş yerlerinin mayınlanması için savaş kabinesinden ve müttefik savaş kurulundan 8 Nisan'da izin almıştı. Bu harekatın adı Wilfrid'ti. Narvik'ten yapılan demir sevkiyatının bu şekilde kesilmesine Almanlar elbette ki şiddetle karşı koyacaklardı. Bunu önlemek için ufak bir İngiliz-Fransız kuvvetinin Narvik'e gönderilmesi ve bu kuvvetin yakındaki İsveç sınırına kadar yürümesi kararlaştırılmıştı. Churchill'in anlattığına göre Trondheim, Bergen ve daha güneyde Stavanger limanlarını düşmana kapatmak üzere bu limanlara çıkarmalar yapılacaktı. Bu planın adı da Plan R4'tü. Böylece Nisan'ın ilk haftası içinde Alman askerleri Norveç'e gitmek üzere çeşitli savaş gemilerine bindirilirken İngiliz askerleri de sayıca az olmakla birlikte aynı yerlere gönderilmek üzere Clyde'daki nakliye gemilerine ve Ford'daki kruvazörlere bindiriliyorlardı. Hitler 2 Nisan günü öğleden sonra Göring, Reiter ve Falkenhorst ile uzun bir toplantı yaptıktan sonra Weser-Übung'un 9 Nisan sabahı saat 5.15'te başlayacağını bildiren resmi emri çıkarttı. O gün çıkarttığı başka bir emirde de işgal sırasında Danimarka ve Norveç krallarının ülkelerinden kaçmaları her ne şekilde olursa olsun önlenecektir dedi. OKV aynı gün Dışişleri Bakanlığı'na bu sırrı bildirdi. Ribbentrop'a uzun bir emirname verildi. Bu emirnamede Ribbentrop'un Alman silahlı kuvvetlerinin Danimarka ve Norveç'e varır varmaz bu ülkelerin savaşmadan teslim olmalarına çalışılması ve Hitler'in son saldırısı için bahane bulunması isteniyordu. Oynanacak oyunu yalnız Dışişleri Bakanlığı hazırlayacak değildi. Donanma da katılacaktı. Jodl 3 Nisan'da güncesine yazdığı yazıda ilk gemilerin ayrılması sırasında Norveçlileri bu kadar çok Alman savaş gemilerinin sularında bulunmasından kuşkulandırmamak için nasıl bir dalavere çevirmek gerektiğini düşünmektedir. Aslında bu küçük noktayı donanma zaten çözmüş bulunuyordu. Alman savaş gemilerine İngiliz savaş gemileri gibi seyretmeleri emri verilmişti. Gerekirse İngiliz bayrağı çekeceklerdi. Gizli Alman donanma komutları arasında şöyle bir emir var. Norveç'in istilasında kullanılacak aldatmacalar ve maskelemeler. Çok gizli. Limana girerken nasıl davranılacak? Bütün gemiler karartılacaktır. İngiliz maskesi olabildiğince uzun bir süre muhafaza edilecektir. Norveç gemilerinin Morse'la verdiği sinyallere İngilizce cevap verilecektir. Cevaplarda aşağıdaki cümleler kullanılacaktır. Calling at Bergen for a short visit. No hostile intent. Bergen'e kısa bir ziyaret için geliyoruz. Düşmanca bir niyetimiz yok. Gemi adları soruldukça İngiliz gemilerinin adları verilecektir. Queen HMS Cairo, Königsberg, HMS Calcutta ve bunun gibi. İngiliz savaş bayraklarını aydınlatacak şekilde tertibat alınacaktır. Bergen için filolarımızdan biri yanından geçen bir geminin sorusuna maruz kalırsa aşağıdaki şekilde prensip olarak uygulanacaktır. Gemi adı sorulduğunda Köln sorulursa HMS Cairo dur emrine lütfen bir lütfen sinyali tekrar ediniz. İki sinyalinizi anlayamıyorum. Ateş uyarımı halinde ateş etmeyin İngiliz gemisi Good Friend. Nereye ne amaçla gidildiği sorulursa Bergen'e gidiyoruz. Alman gemilerini yakalayacağız. Grand Amiral Reeder Nürnberg mahkemesindeki sanık sandalyesinde bu gibi taktiklerin savaşın meşru hileleri olduğunu ve hukuken buna itiraz edilemeyeceğini ileri sürerek kendisini haklı çıkarmaya çalışmıştır. Ve 9 Nisan sabahı tam saat 5.20'de Danimarka'da 4.20 idi. Güneşin doğmasına bir saat kala Kopenhag ve Oslo'daki Alman elçileri tam 20 dakika önce Dışişleri Bakanlarını yataklarından uğrattıktan sonra Ribbentrop bu işin Alman askerlerinin geldiği saate rastlatılması için tam zamanında yapılmasını istemişti. Danimarka ve Norveç hükümetlerine Alman himayesinin hemen karşı konulmaksızın kabul edilmesini isteyen birer Alman ultimatomu sundular. Ultimatom, diplomasi dalaverelerinde artık kaşarlanmış ve ustalaşmış olan Hitler ile Ribbentrop'un o zamana kadar yazdıkları belgelerin en küstahçasıydı. Muhtıra'da Almanya'nın Danimarka ve Norveç'i İngiliz-Fransız işgaline karşı korumak üzere geldiği bildirildikten sonra şöyle deniyordu. Bu bakımdan Alman askerleri Norveç topraklarına birer düşman olarak ayak basmış değillerdir. Alman Yüksek Komutanlığı, Alman askerlerinin işgal ettiği yerleri zorunlu kalmadıkça İngiltere'ye karşı birer üs olarak kullanmayacaklardır. Tersine Alman askeri harekatının amacı yalnızca kuzeyi Norveç üslerinin İngiliz-Fransız kuvvetleri tarafından işgal edilmesi tehlikesine karşı korumaktır. Almanya ile Norveç arasında bugüne kadar sürüp gelmiş olan iyi ilişkileri göz önünde bulunduran Alman hükümeti alacağı tedbirlerle Norveç Krallığı'nın toprak bütünlüğünü ve siyasi bağımsızlığını ne bugün ne de gelecekte bozmak niyetinde olmadığını Norveç Krallığı hükümetine bildirir. Bundan ötürü Alman hükümeti, Norveç hükümeti ile Norveç halkının herhangi bir karşı koyma hareketiyle karşılaşmayacağını umar. Herhangi bir karşı koyma eldeki bütün imkanlarla bastırılacaktır ve dolayısıyla yalnızca yararsızca kan akıtılmış olacaktır. Almanlar umdukları davranışla yalnız Danimarka'da karşılaştılar. Ama Norveç'te öyle bir şey olmadı. İki ülkedeki elçiden de ilk mesajlar gelmeye başlayınca durum Wilhelmstrasse'de hemen anlaşıldı. Kopenhag'daki Alman elçisi sabah saat 6.34'te Ribbentrop'a çektiği telgrafta Danimarkalıların bir protesto ile birlikte bütün isteklerimizi kabul ettiklerini bildirdi. Oslo'daki elçi Kurt Brauer'den ise bambaşka bir haber gelmişti. 5.52'de yani Alman ultimatomunun verilmesinden 32 dakika sonra elçi Berlin'e Norveç hükümetinin çarçabuk aldığı kararı bildirmişti. Kendi isteğimizle teslim olmayacağız. Mücadele başlamıştır bile. Bizim küstah Ribbentrop küplere bindi. Bu kitabın yazarı Nazi Dışişleri Bakanı'nın o sabahki halini hiç unutmaz. Ribbentrop, Dışişleri Bakanlığı'ndaki özel basın toplantısına kabara kabara gitmişti. Üzerinde parlak bir üniforma vardı ve günceme yazdığım gibi sanki dünyalar benim diyordu. Birden bağırdı. Führer cevabını vermiştir. Almanya, Danimarka'yla Norveç'i müttefiklere karşı korumak için bu ülkeleri işgal etmiştir ve bu ülkelerin tarafsızlığını sonuna kadar savunacaktır. Böylelikle Avrupa'nın şerefli bir parçası kesin bir çöküntüden kurtarılmıştır. Berlin gazetelerinin hali o gün görülecek bir şeydi. Börsen Zeitung, İngiltere küçük ulusların ölülerine basarak yürüyor. Almanya zayıf devletleri İngiliz eşkıyasından koruyor. Norveç, kendi halkının özgürlüğünü sağlayacak olan Alman harekatının haklı olduğunu anlamalıdır. Hitler'in kendi gazetesi Völkischer Beobachter ise şu koskoca başlığı atmıştı. Almanya İskandinavya'yı kurtarıyor. 10.55'te Brauer'e çok acele bir telgraf çekti. Norveç direnmesinin büsbütün anlamsız olduğunu bir daha söyleyiniz. Zavallı elçinin yapacağı bir şey kalmamıştı artık. Norveç kralı ile hükümet ve parlamento üyeleri o sırada başkentten ayrılmışlar, kuzeydeki dağlara kaçmışlardı. Durumları umutsuz da olsa direnmeye karar vermişlerdi. Nitekim Alman gemileri sabah olup da meydana çıkınca her yerde olmasa bile bir takım yerlerde direnme başlamıştı bile. Danimarkalıların durumu daha da umutsuzdu. Küçücük, güzel adalarını korumaları imkansızdı. Ülke çok küçük, çok düzdü. En büyük parçası olan Jütland ise Hitler'in motorize kuvvetlerine apaçıktı. Norveç'te olduğu gibi kralın ve hükümetin kaçacağı dağlar yoktu. Ayrıca İngiltere'den de yardım gelemezdi. Danimarkalıların bu gibi durumlarda savaşı göze alamayacak kadar uygar oldukları söylenirdi. Ama hiç de öyle olmadı. Ordu başkomutanı General V.V. Prior düşmana karşı koyulmasından yanaydı. Ama başbakan Thorvald Stauning ile Dışişleri Bakanı Edward Munch ve 8 Nisan'da kötü haberi duymuş olan kral generalin seferberlik isteğini reddettiler. Ne Danimarka donanmasının ne de kıyı bataryalarının Alman askeri nakliye gemileri burunlarının uçlarından geçerlerken ve bu gemileri paramparça etmek imkanları da ellerindeyken bir top bile patlatmamış olmalarının nedenini bu yazar Kopenhag'da inceleme yaptıktan sonra bile anlayamamıştır. Ordu Jütland'da birkaç çarpışmaya girişti. Kralın muhafız askerleri başkentte kral sarayı çevresinde birkaç el silah attılar ve birkaç yaralı da verdiler. Danimarkalılar sabah kahvaltılarını ederlerken her şey olup bitmişti bile. Kral hükümetin öğüdüne uyarak ama General Prior'u dinlemeden teslim olmuş ve o sırada az bir direnme de olduysa onun da kesilmesini emretmişti. Danimarka'nın sürpriz ve dalavera ile alınması için gereken planlar ele geçen Alman ordu kayıtlarından anlaşıldığına göre büyük bir titizlikle hazırlanmıştı. Danimarka harekatından sorumlu kurmay heyeti başkanı General Kurt Himmer, başkenti tanımak, asker nakliye gemisi Hansestadt Danzig'in yanaşacağı bir rıhtım ile birkaç malzeme ve radyo vericisini nakledecek bir kamyon bulmak üzere 7 Nisan günü sivil kıyafetlerle trene binerek Kopenhag'a gelmişti. Tabur komutanı da büyük bir şehrin alınması için bir tabur asker yeterli görülmüştü. Arazinin planını çıkarmak üzere 2 gün önce sivil elbiseyle aynı yere gelmiş bulunuyordu. Bu bakımdan general ile tabur komutanının hazırladıkları planların hiçbir engelle karşılaşmadan uygulanmış olmasına hiç şaşmamalı. Asker nakliye gemisi gün doğmadan az önce Kopenhag'a geldi. Limanı koruyan müstahkem mevkilerdeki topların ve şehrin göbeğinde Lange Linie rıhtımına bağlı Danimarka karakol gemilerinin önünden geçti. Rıhtım, Danimarka ordusunun bulunduğu kalenin ve kralın oturduğu Amalienborg Sarayı'nın az ötesindeydi. Her iki yerde kayda değer bir karşı koyma ile karşılaşmadan küçük bir tabur tarafından çarçabuk ele geçirildi. Kral birkaç el silah atıldığı sırada bakanlarıyla toplantı halinde bulunuyordu. Bakanların hepsi de karşı koymamaktan yanaydılar. Yalnız General Prior savaşa izin verilmesini istiyordu. Hiç olmazsa kralın ele geçmemesi için Hovelte'deki en yakın askeri kampa kaçması gerekti. Ama kral bakanlarının sözlerine uydu. Bir görgü tanığının ifadesine göre askerlerimiz çok savaştılar mı diye sorunca Prior savaşmadıkları cevabını verdi. Danimarka'nın bütün zayiatı 13 ölü ve 20 yaralıydı. Almanlar 20 kişi kadar zayiat vermişlerdi. Danimarka'nın ultimatoma vereceği cevap geciktikçe General Himmer sinirlenmeye başladı. Hamburg'da kurulmuş olan Birleşik Harekat Dairesi karargahına telefon etti. Danimarka makamları Almanya ile telefon konuşmalarını kesmeyi akıl etmemişlerdi ve kendi anlattıklarına göre Danimarkalıları teslime zorlamak üzere Kopenhag üzerinde birkaç bombardıman uçağının uçurulmasını istedi. Konuşma şifreliydi. Luftwaffe, Himmer şehrin bombardıman edilmesini istiyor sandı ve az sonra bunu yapacağını vaat etti. Neyse ki yanlışlık son dakikada düzeltildi. General Himmer, Danimarka başkentinin üzerinde uçan bombardıman uçakları etkisini göstermekte gecikmedi. Hükümet Alman isteklerini kabul etti diyor. Hükümetin teslim olduğunu Danimarka askerlerine radyo ile bildirmek zordu. Çünkü mahalli radyo istasyonları sabahın bu saatinde daha çalışmaya başlamamışlardı. Bu problem de şöyle çözüldü. Alman taburu gelirken beraberinde Danimarka radyosunun dalga uzunluğunda yayın yapacak bir verici istasyon getirmişti. General Himer bu verinciyi bir kamyona koyarak kaleye çıkartmış, oradan yayına başlatmıştı. Öğleden sonra saat 2'de General Himer yanına Alman elçisi Cecil von Rentefin'i alarak Danimarka kralını ziyarete gitti. Kralın krallığı falan kalmamıştı. Ama hayret bunun farkında değildi. Ordu arşivlerinde bu görüşmenin bir tutanağı var. 70 yaşındaki kral çok üzgündü ama yine de üzüntüsünü göstermemeye çalışıyor ve herkesin içinde soğukkanlılığını muhafaza ediyordu. Her yanı tir tir titriyordu. Kendisinin ve hükümetinin ülkede barışı ve düzeni korumak ve Alman askerleri ile ülke arasında herhangi bir çatışmayı önlemek için elinden geleni yapacağını söyledi. Ülkesinin başına yeni felaketler getirmek istemiyordu. General Himer, kralın huzuruna böyle bir görevle gelmiş olmasından ötürü şahsen çok müteessir bulunduğu ama yalnızca bir askere düşen görevi yaptığı cevabını verdi. Bir dost olarak geldik ve bunun gibi. Kral muhafız taburunu muhafaza edip etmeyeceğini sorduğunda General Himer, Führer'in buna izin vereceğinden şüphesi bulunmadığı cevabını verdi. Bundan emindi. Bunu duyan kralın içi biraz rahatladı. Görüşme sırasında kral biraz daha ferahladı ve sonunda General Himer'e şunları söyledi. General, bir asker olarak size bir şey söyleyebilir miyim? Asker askere konuşuyoruz. Siz Almanlar inanılmayacak bir şey yaptınız. Bunun muhteşem bir iş olduğunu kabul etmek gerekir. Tam 4 yıl savaşın akışı değişinceye kadar Danimarka kralı ile yumuşak, uygar ve rahatına düşkün bir ulus olan Danimarkalılar Almanlarla oldukça iyi geçindiler. Danimarka örnek bir protektora oldu. Almanlar başlangıçta krala, hükümete, mahkemelere, parlamentoya, basına bile görülmemiş bir özgürlük tanıdılar. Danimarka'da yaşayan 7000 Yahudi'ye bile bir süre dokunmadılar. Ama Danimarkalıların istila edilen halkların birçoğundan sonra da olsa akılları başlarına gelmeye başladı ve durumları yıldan yıla kötüleştikçe vahşilikleri de aynı derecede artan Teton efendileriyle kendi deyimlerine göre daha fazla bağlı bir işbirliğine imkan kalmadığını şeref ve namuslarından çok şey kaybettikten sonra anladılar. Yine o sırada Almanların artık savaşı kazanamayacaklarını ve birçoklarının başlangıçta korktukları gibi Danimarka'nın Hitler'e bağlı bir devlet olarak suçlandırılamayacağını da anlamışlardı. İşte bundan sonra direnme hareketine başladılar.